Ayrım 18, AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş, sayfa 253. 11. Milletvekili Naci Terzi. Bütün illerimize üniversite açılmasını beklerken bir temennimizi de zikretmeden geçemeyeceğiz. Tabii ilim irfan yuvası olan üniversitelerimiz her ile açılmasının, demin de ifade ettiğim gibi hem ekonomik yönden, hem sosyal yönden, hem göçü önleme bakımından, hem terörü önleme bakımından büyük faydaları vardır. Ama bu arzumuzu bugün üniversitelerimizin ve YÖK'ün içerisinde bulunmuş olduğu olumsuz durumu da sergilemekten vazgeçmeyeceğiz. Biz çağdaş bilimsel insan haklarına, hukuka saygılı, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir üniversite ve üniversite yönetimi istiyoruz. İnsan haklarına saygı göstermeyen dayatmacı bir takım yönetmeliklerle, hukuka saygı göstermeyen, çağdaş bilimin dışında bulunan ve insanlığa, ülke insanına saygı göstermeyen YÖK'ün ve üniversitelerimizin de bugün içinde bulunmuş olduğu tavrı kınıyor, protesto ediyor ve en kısa zamanda üniversitelerimizin illerimize açılmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. TBMM Tutanak Dergisi 1 Ocak 1998 19. Birleşim sayfa 360. 12. Milletvekili Remzi Çetin. Başta İstanbul Üniversitesi rektörü olmak üzere bazı yöneticilerin milli birlik ve beraberliğimizi ve devlet-millet bütünleşmesini ciddi şekilde zedeleyen bir tutum içine girmesi son derece vahim bir hatadır. İnatla ve ısrarla başörtüsünü yasaklamaya kalkmaları ve kılık kıyafete müdahaleci olmayı sürdürmeleri, milli yapımıza, kültürümüze, inancımıza, evrensel insan haklarına, fıtri insan hasletlerine, tarihimize, medeniyetimize, insan karakterine ve ahlakına, milli hoşgörü anlayışımıza ve bütün dünyada medeni insanların ve devletlerin kabul ettiği bütün değerlere son derece aykırıdır. TBMM Tutanak Dergisi 16 Haziran 1998 102. Birleşim sayfa 392. Bu konuşmayı cevaplamak için kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'a, Fazilet Partisi Milletvekili Ramazan Yenide'de, "Siz milletin okuma hakkını elinden aldınız, milletin okuma hakkını elinden alanların burada konuşmaya hakkı yoktur" diyerek yerinden müdahale etmiştir. 13. Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu. Hazır fırsatı gelmişken çok dikkatimi çeken bir hususu, bizim toplumumuzu da yakından ilgilendiren bu hususu bilgilerinizi arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz anayasamız 1982 Kasım'ında kabul edilmişti. Anayasamız bazı güzel düzenlemeler getirmişti insan hakları konusunda, özgürlükler konusunda. Ama anayasamızdan bir yıl, bir buçuk yıl önce düzenlenmiş olan bazı yönetmelikler var ve bu yönetmeliklerin bütünü tamamı anayasamızın ruhuna aykırı olduğu halde hala yürürlükte kalmaya devam ediyor. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim ki milli eğitimle ilgilidir. Bugün Bursa'da bazı okullarda talebeleri sokağa döken, onların ailelerini sokağa döken, onlara polisin copla işkence yapmasına kadar varan neticeleri getiren ve toplumun huzurunu bozan milli eğitimle ilgili bir düzenleme var. İşte bu düzenleme anayasanın kabulünden önce tanzim edilmiş, bir ihtilal hükümeti tarafından tanzim edilmiş, askeri bir yönetimin baskılarını, arzularını, isteklerini üzerinde taşıyan bir yönetmeliktir. O yönetmelik 17 yıldan bu tarafa uygulanmamış ama maalesef bugün uygulanmaya başlanmıştır. 18. yılda uygulanmaya başlamıştır. Değerli arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Bir toplumun vicdanında makes bulmayan bir yönetmelik uygulanmak suretiyle toplum rahatsız ediliyor. Bunu içinde bulunduğunuz, şu anda iktidarda bulunduğunuz sözlere de ithaf ediyorum. O yönetmelikler kamu vicdanında makes bulmuyorsa uyulmaz, suça teşvik ediliyorsa uyulmaz. TBMM Tutanak Dergisi 29 Aralık 1998 38. Birleşim sayfa 413. Bu konuşma şu şekilde cevaplandırılmıştır. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, Ankara. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli üyeler, konumuz geçici bütçe olmasına rağmen bir değerli milletvekili arkadaşımız bütçeyle ilgisi olmayan bir konuyu meclisin gündemine getirmiştir. Ben bu gündeme getirilişi biraz üzüntüyle karşıladım. Üzüldüm diyorum, şunun için üzüldüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun ve hukuk rejiminin sahip çıkılacağı, sürdürüleceği bir ortamdır. Bu çatının altında bir değerli milletvekili çıkıyor, meclisten çıkan kanunlar ve onlara dayanılarak oluşmuş bir mevzuata, uygulaması yapıldığı için eleştiri getiriyor ve kurallar rejimi yerine anarşiyi davet eden, kanuna karşı çıkmayı özendiren bir davranışın savunuculuğunu yapıyor. Üzüldüğüm nokta bu. DSP sıralarından alkışlar. Sokaktaki herhangi bir vatandaşımız yapsa anlayışla karşılarım. yasa koyucu olma işlevini ve yetkisini almış bir değerli milletvekili, gelecek hukuk rejimini savunulması gereken kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun dışı davranışları özendirecek ve bunlara prim verecek. Hatta ve hatta bazı arkadaşlarımız, eğer basın doğru yazıyorsa, okula gidip siyasi parti kimliğiyle kurallara uyulmaması için arka çıkacak. TBMM Tutanak Dergisi sayfa 414. 14. Fazilet Partili Altındağ Belediye Başkanı Mehmet Ziya Kahraman, 7 Mayıs 1999 tarihinde yapılan ve kendisinin başkanlık yaptığı belediye meclis toplantısına bazı meclis üyelerinin şiddetli muhalefetine rağmen Fazilet Partili Belediye Meclisi üyesi Havva Bektaş'ın başörtülü olarak katılmasına "Burası halkın meclisi" diyerek izin vermiştir. 15. Fazilet Partisi Tanıtma Başkanlığı, Sular Tersine Akmaz adıyla düzenlediği görüntülü kasette, Eğitim Hakkı Engellendi başlığıyla verilen bölümde, özgür düşüncenin kalesi olan üniversitelere kışla düzeni getirildi. Kılık kıyafetleri farklı diye okumak isteyen öğrencilerin karşısına polis çıkarıldı. Üniversite rektörleri keyfi uygulamalarla görevlerinden alındılar sözlerinin hemen arkasından, başörtüye uzanan eller kırılsın sloganını atan kız öğrenciler görüntüleniyor. 16. Anadolu Ajansı'nın 4 Haziran 1998 tarihli haber bülteninde Çapa'da bulunan Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde eylemlerini sürdüren türbanlı öğrencilerin bugünkü gösterisine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Hüseyin Evliyaoğlu ile İstanbul'daki 15 ilçe belediye başkanı da katıldı denilmektedir. 17. Milletvekili Cemil Çiçek, 9 Haziran 1998 tarihinde Fazilet Partisi'ne katılırken yaptığı konuşmada, marjinal grupların çıkardığı kavgalar, çıkar çevrelerinin ortaya attığı iddialar, siyasetin ve siyasetçinin gündemini oluşturuyor. Millet ise sıkışmış vaziyette bir çıkış yolu arıyor. Ülkeyi yönetenlerden dürüstlük, açıklık ve mertlik bekliyor. Bunun en acı ve açık örneği üniversitelerde yaşanan kılık kıyafet rahatsızlığıdır. Millet dini emirleriyle devletin emirleri ve yasaklar arasında sıkışıp kalmıştır. Şimdi bu talihsiz millet ne yapacaktır? Devlet için dinini mi, dini için devletini mi karşısına alacak demiştir. 18. 11 Ekim 1998 günü tek bir düğmeyle idare edilircesine pek çok ilimizde saat tam 11'de yasal izin alınmadan türban eylemi yapılmıştır. Ankara'da Fazilet Partisi milletvekili Mehmet Elkatmış göstericilerle birlikte el ele tutuşarak eyleme destek vermiştir. Çorum'da göstericilere destek verenler arasında Fazilet Partisi milletvekilleri Mehmet Aykaç ve Zülfikar Gazi de bulunmaktadır. Bu eylemler dolayısıyla Fazilet Partisi Giresun İl Başkanı Kemal Gemici de gözaltına alınmıştır. 19. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde başlayıp 24 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da sona eren türban yasağını protesto yürüyüşünde Fazilet Partili milletvekilleri Abdüllatif Şener, Ramazan Yenidede, Ahmet Doğan, Doğan Hüseyin, Hüseyin Yıldırım, Ahmet Kır, Fikret Parapekmez ile Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar, Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklı hazır bulunmuştur. 20. Milletvekili Abdullah Gencer, değerli kardeşlerim, bugün Kur'an kurslarında öğrenci yoktur. Yarın hiç olmayacak. Hafızlık artık tarihe karıştı. Şu ana kadar olan söylüyorum. Biz 1000 yıldır şerefle Kur'an kaybolmasın diye hafızlık müesseselerini kurmuş ve yürütmüşüz. Bundan şeref duymuşuz. Çanakkale'de şehitlerimizin birçoğuna bakınız. Hafızlardır, ehli Kur'an'dır. Bakın, harcı kaybettiğiniz zaman her şeyi kaybedersiniz. Dostlara çok söyledik, yapmayın dedik, etmeyin, yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlıştan gelin geri dönelim, bu bir fazilet işidir dedik. Ama maalesef herhalde emir çok büyük yerden geldi. O yanlışlarından dönemediler. Ama aziz milletimiz bunu görüyor, görüyor mu? Topluluk görüyor diye cevap veriyor. Görüyor Allah'ın izniyle, 19 Nisan'da bunun sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Bir Cumhuriyet Halk Partili dost öyle söylüyor, bana söylüyor. Ellerim kırılsaydı da keşke 30 senedir bu oyu vermeseydim diyor. Bunlar ifga etti, teşvik etti, diğerleri de oylarıyla bizimkilerle beraber bu kanunu çıkardılar diyor. Her yerde bunlar söyleniyor, endişeniz olmasın. Değerli kardeşlerim, başka, neler yapamadık? Başörtü problemini çözemedik ama çalışma yapmadık mı? Elbette, iki türlü çalışma yaptık. Bir tanesi gerek teşkilatlarımız gerek milletvekillerimiz bu problemlerin olduğu yerlere devamlı gittiler. Oradaki yavrularımızla görüştüler, manevi desteklerde bulundular. Bu çok büyük bir hadisedir. 21. Milletvekili Bekir Sovacı. Solcu milletvekilimizin mecliste pankart açan militanları koruduğu bir ülkede, İstanbul'da Çapa'da Cerrahpaşa'da doktor olmasına 3 ay kalmış kız çocuklarını okuldan attılar. Onlar 2 otobüsle Ankara'ya geldiler. Kızılcahamam'da yolları kesildi. Ankara'ya sokulmadılar. Gittik 20 milletvekili o kızlarımızı aldık. Kızılay'da basın toplantısı yapıyorduk. Meclise getirdik, partileri ziyaret ettirdik. Ama biz kızlarımıza destek olurken partileri izin vermediği için milliyetçiliği kimseye bırakmayan milletvekilleri Kızılcahamam'a gelemediler. İşte biz bunları Ankara'da yaşadık. Burada milliyetçi, sağcı, orada kirli tezgahın destekçileri. Yok öyle şey. Burası Erbaa. 22. Milletvekili Ramazan Yenidede. Bildiğiniz gibi 12 Haziran Cuma günü önce partimden istifa ettim, sonra da istifamı geri aldım. Mesele sadece benim üniversitede okuyan kızımla ilgili değildir. Kızım bu sabır testisini taşıyan suyun sadece küçük bir damlasıdır. Bu hareket temelde zulme karşı bir isyandır, zorbalığa karşı bir isyandır, çağdaş baskılara karşı bir isyandır. Bu hareket hukuku çiğneyenlere, demokrasi adına demokrasiyi katledenlere, laiklik adına laikliği hançerleyenlere, insan hak ve özgürlüklerin üzerinde kin ve salya kusanlara, suyu bulandırıp bulanık suda balık avlamaya kalkışanlara, Atatürkçülük ve çağdaşlık kılıfına bürünerek ülkeye soyanlara, meydanlarda eşitlik naraları atıp en ilkel kabilelerde bile görülmeyen vahşeti, toplumun bir kesimine reva görenlere, medeniyet adına bedeviyet cehaletine düşmüş sözüm ona aydınlara karşı bir isyandır. Ben dinsizin dinsizliğine, donsuzun donsuzluğuna nasıl karışmıyorsam ve karışma hakkına sahip değilsem, bir başkası dinlinin dinine, donlunun donuna karışma hakkına sahip değildir. Buradaki don, elbise, örtü anlamındadır. Birisi çıkar bunların başörtüleri siyasi bir simgedir derse, bir başkası kalkar birileri için bunların kıyafetleri ahlaksızlık ve fahişelik simgesi diyebilir. Bu mantıksız ve o kadar tehlikeli tespitlerden şiddetle kaçınılmalıdır. Benim bu hareketim bu ülkede kendilerini imtiyazlı vatandaş, başkalarını ise kul köle gibi gören ve buna da devleti alet eden bir avuç çıkarcıya karşı bir isyandır. Kan emen bu sülükleri milletin sırtından koparmadıkça bu ülkenin gelişmesi ve ayağa kalkması mümkün değildir. Hırsız ben Atatürkçüyüm ve layıkım diyor, soysuz böyle diyor. Çalıştığı kurumda birçok kadını taciz eden adam ben Atatürkçü ve çağdaşım diyor. Hazine yerlerini işgal edenlerin elinden bu yerleri almaya giden kamu görevlilerinin karşısına Atatürk posterleriyle çıkılıyor. Zulüm, baskı, işkence, dayatma, soygun, vurgun, her türlü antidemokratik uygulama hep bu kılıf içinde yürütülüyor. Hiç kimsenin bazı çıkarlar uğruna bu ülkeyi kana bulamaya hakkı yoktur. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Herkes aklını başına almalıdır. Taşların bağlandığı, köpeklerin salıverildiği bir ülkede huzurla yaşamak asla mümkün değildir. Zürm ile abad olanın ahiri berbat olur. Burası Türkiye, yamyamlar ülkesi değil ve bu ülke sahipsiz de değil. Fazilet Partisi Denizli Milletvekili Ramazan Yenidede'nin 15 Haziran 1998 tarihinde yaptığı basın toplantısı. Bu basın toplantısında söylediklerinin tam metni 12 Mayıs 1999 tarihinde DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Çetinkaya tarafından alınan ifadesi, adı geçen Cumhuriyet Savcısı tarafından halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek umumun emniyeti için tehlikeli olacak şekilde kin ve düşmanlığı açık tahrik etmek suçundan ve TCK'nın 312 Taksim 2. maddesinin uygulanması istemiyle sanık Ramazan Yenidede hakkında düzenlenen 27 Mayıs 1999 gün ve 141 Taksim 143 sayılı iddianamenin onanlı örnekleri 14 numaralı zarftadır. 23. Profesör Doktor Cahit Tanyol, Cumhuriyet Gazetesi, 15 Mayıs 1999. Merve Kavakçı'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptırılan türban eylemini şöyle değerlendiriyor. Yakın tarihimizde iki önemli irtica olayına rastlıyoruz. 31 Mart ayaklanması ve Menemen olayı. Fakat suçun derinliği ve geleceğe uzanan yıkıcılığı bakımından 2 Mayıs 1999 Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tanık olduğumuz Merve Kavakçı olayının yanında gerek Derviş Vahdeti ve gerekse Kubilay'ı şehit eden birkaç Nakşibendi sofrasının eylemi hiç mi hiç kalır? Hayınlığın böylesini de gördük. İster 31 Mart olsun, ister Menemen olayı. Her ikisi de sokak eylemi niteliğindedir. Oysa Fazilet Partisi'nin önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne patlak veren irtica, devletin beynini hedef almış bulunuyor. Kapatılan Refah Partisi'nin tıpkı basımı ondan daha da saldırgan, sinsi ve tehlikeli. Bu politika Cumhuriyet'in laik temellerini yıkmak amacını güdüyordu. Son olarak tehlikeli ve korkunç dış kaynaklı bir gericiliğin taşıyıcılığını yapan bir kadını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine salanların beslemiş oldukları gizli ve kirli niyet, anlam bakımından APO'nun cinayetlerinden daha ağır bir suçtur. APO'nunki geçicidir, sadece devleti yorar. Fazilet Partisi'nin TBMM'de gerçekleştirmek istediği bu eylem devleti çürütür. Buna kimsenin gücü yetmez. 13 Mayıs 1999 gün ve 106 Taksim 429 sayılı yazınızla istenen delilleri bu şekilde bilgilerinizi arz ettikten sonra Fazilet Partisi'nin temelli kapatılan Refah Partisi'nin bir başka adı altında kurulmuş devamı olduğuna ilişkin ek delillerimizi aşağıda bilgilerinizi arz ediyoruz. 1. A. Erbakan son sözünü söyledi. Meclise gidin ve gereğini yapın. Hoca gemileri yaktı. Erbakan Fazilet Partisi'ni bölme pahasına küskünleri desteklemekle kararlı. Kutana seçimlere bensiz girmek içine siniyor mu diye çıkışan hoca, partililerin vazgeçelim çağrılarını umursamıyor. Manşetiyle çıkan Radikal Gazetesi'nin 12 Mart 1999 tarihli nüshası. B. Demokrat Türkiye Partisi'nin 22 Mart 1999 Pazartesi günü yapılacak güven oylamasından sonra, yani 23 Mart 1999 Salı gününden itibaren genel kurulda kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunması önerisinin Fazilet Partili TBMM Başkan Vekili Yasin Hatipoğlu tarafından tamamen usule aykırı şekilde gündeme alınıp oylanmasının sağlandığını belgeleyen 21 Mart 1999 Pazar günü yapılan 60. Birleşime ait TBMM Tutanak Dergisi. C. 21 Mart 1999 tarihli oturumun bitiminden sonra Yasin Hatipoğlu'nun bu oturumda yaptığı işlemlerin usule ve kurallara uygun olmadığını itiraf ettiği bazı deneyimli ve şöhretli politikacıların Fazilet Partili milletvekillerinin seçimlerin ertelenmesi ve hükümetin düşürülmesi yolunda yönlendirilmesi için Fazilet Partisi yöneticileri yerine Necmettin Erbakan'la ilişki kurdukları ve Fazilet Partisi'nin temelli kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın emir ve talimatlarına uygun şekilde yönetildiğini belgeleyen 21 Mayıs 1999 günü saat 20.15'te Necmettin Erbakan'ın Yasin Hatipoğlu ile bir araç telefonu aracılığıyla yaptığı konuşmanın kaseti ve çözümüne ilişkin tutanak 6 numaralı zarftadır. Bu kaset ismini açıklamak istemeyen bir vatandaşımız tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'a teslim edilmiştir. Soruşturma ve kovuşturma organları tarafından elde edilmediği için CUMUK'un 254. maddesi gereğince mahkemenize delil olarak sunulmasında ve hükme esas alınmasında mahzur bulunmamakla birlikte haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek başka bir deyişle hukuka aykırı şekilde elde edildiğinden kasetin çözümü bizzat Vural Savaş tarafından yapılmış olup konuşma metninden yalnızca raportörün Anayasa Mahkemesi üyeleriyle davalı parti avukatlarının bilgilendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 2. Refah Partisi Fazilet'e taşınıyor. Erbakan talimatı verdi. Milletvekilleri akın akın Fazilet Partisi'ne geçti başlıklı 24 Şubat 1998 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi ile başlıklı 24 Şubat 1998 tarihli Milliyet Gazetesi hoca yapacağını yaptı. FP'li Kavakçı Erbakan'ın talimatıyla genel kurul salonuna türbanlı girdi. Tahrik tutmadı başlıklarıyla çıkan 3 Mayıs 1999 tarihli Radikal Gazetesi. 3. Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararın resmi gazetede yayınlandığı gün 22 Şubat 1998 saat 14'te Necmettin Erbakan'ın Balgat'taki konutuna gelen İstanbul Milletvekili Ali Oğuz, yeni oluşumdaki parti liderliği görevi kime verilirse verilsin en iyi şekilde yerine getirilecektir. Bu emanet kime tevdi edilirse bir hakkın yapar. Şu an Recaip Bey, Tayyip Bey, Bülent Bey üzerinde duruluyor. Ama bunlardan hiçbirisine isabet etmez de hoca sıradan bir arkadaşımıza sen yap diyebilir dedi. Ali Oğuz yeni kurulacak parti konusunda bir netlik var mı şeklindeki soruya zaten bir tane kurulmuş partimiz var, onunla yürürüz karşılığını verdi. 4. 3 Mayıs 1999 tarihli Radikal Gazetesi'nde Neşe Düzel ile temelli kapatılan Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı Şevket Kazan arasında pazartesi konuşmaları başlığıyla verilen bir söyleşi yayınlandı. Bu söyleşide Neşe Düzel, fazilette yeni bir hareketin başladığı ve bu hareketin eskileri tasfiye etmek istediği söyleniyor. Tasfiye edilebileceğinizi düşünüyor musunuz, yoksa sizi tasfiye edebilecek bir güç yok mudur? Şevket Kazan, tasfiye diye bir şey söz konusu değil, öyle olması işleniyor. Bazı yeni gelmiş, bizi tam tanımamış insanlar üzerinde bir takım etkiler oluşturulmak istenebilir. Ama onlar da gelip bizi tanıyacaklar. Ben bu camianın abisiyim. Ne bana ne de Erbakan Hoca'ya dargın, kızgın kimse yok. Hem Tayyip meselesi yeni değil, 10 yıldan beri söyleniyor. Bu çocuk benim yanımda büyüdü. Ben 1977'de İstanbul Belediye Başkan adayıyken duvarlara afiş yapıştıran bir delikanlıydı. Yanımızda gelişti. Neşe Düzel, Bülent Arınç başkanlığa aday olacağını söyledi. Şevket Kazan, Bülent Arınç güzel konuşmakla parti lideri olamaz. Başkan olmaya layık olanlar Recai Bey gibi konuşur. Genel başkan olacağım demekle kimse genel başkan olamaz. Bu yetenektir. Biz Refah'ta kendimizden sonra lider kadro hazırladık. Her şeyin bir zamanı vardır. Neşe Düzel, siz ve Erbakan bugün yasaklı iki politikacısınız. Yeniden siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz? Şevket Kazan, siyasetten kopmadık ki dönelim. Ben siyasetin her bakımdan içindeyim. Kanun teklifleri hazırlayıp mecliste bunları kanunlaştırın diye arkadaşlara gönderiyorum şeklinde konuşmalar bulunmaktadır. 5. Anayasamızın 69. maddesinin 8. fıkrasına göre bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Bir siyasi partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle sebep olmamış üyelerin hepsi başka bir partide görev yapabilirler mi? Buna verilecek cevap kesinlikle hayırdır. Zira kanun koyucu temelli kapatılan bir partinin başka bir partinin başka bir parti adı altında devamını önlemek için önemli bir tedbir düşünmüştür. 2820 sayılı siyasi partiler kanununun halen yürürlükte olan ve anayasamıza aykırı bir yönü bulunmayan 95. maddesine göre temelli kapatılan siyasi partilerin kapatılma tarihinde üyeliği devam eden kurucuları, genel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile her kademedeki yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ve TBMM siyasi parti grubu üyeleri başka bir siyasi partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Yasanın bu açık hükmüne rağmen ve adeta Fazilet Partisi'nin Refah Partisi'nin devamı olduğunu kanıtlamak istercesine bir kısmı kurucu da olan Refah Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden Recai Kutan, Abdullah Gül, Rıza Ulucak, Fehim Adak, Musa Demirci, Abdülkadir Aksu, Oğuzhan Asiltürk, İsmail Kahraman, Cevat Ayhan, Necati Çelik, Bülent Arınç, Azmi Ateş, Temel Karamollaoğlu, Süleyman Arif Emre, Bahri Zengin, Fuat Fırat, Refah Partisi'nden Fazilet Partisi'ne geçen TBMM Refah Partisi grubu üyelerinden İbrahim Ertan Yülek, Mehmet Altınsoy, Ömer Vehbi Hatipoğlu, Mustafa Kamalak ve Şeref Malkoç, Fazilet Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Güner ise denetim kurulu üyesi olmuşlardır. 6. Merve Kavakçı'nın birkaç konuşmasının değerlendirilmesinden dahi gerçekleştirilmek istenilen hedefler bakımından Fazilet Partisi'nin kapatılan Refah Partisi'nin devamı niteliğinde bir parti olduğu, devlet düzenimizi dini esaslara dayandırmak için gösterilen faaliyetlere uluslararası destek sağlamak için adı geçen her iki parti yöneticileri tarafından da görevlendirildiği, bilinen bu faaliyetleri nedeniyle milletvekili adayı olarak özenle seçildiği açıklıkla anlaşılmaktadır. Şöyle ki, 26 Aralık 1997 tarihinde ABD'nin Chicago kentinde ABD merkezli Filistin İslami Birliği, İAP tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada. Merve Kavakçı, AB ülkeleri şunu gayet iyi biliyorlar ki şimdi İslami dirilişin gerçekleştiği Türkiye, AB'nin bir üyesi olamaz. Şu da çok ironiktir ki Türk halkı, daha doğrusu Türk hükümeti bu gerçeği kabul etmek istemiyor. Çünkü bence biz Kur'an'ın hala anlaşılmasından yoksunuz ve gereksinimlerimiz için Kur'an'a dönmekten hala yoksunuz. Müslümanlara baktığımız zaman kendimizi ya Keşmir, Bosna, Filistin, Çeçenistan, Cezayir ve Arnavutluk gibi bir savaş bölgesi veya siyasi baskı altında Siyonist rejime karşı savaşırken görüyoruz veya kendimizi Türkiye'de gördüğümüz gibi. Ülkemizin sözde Müslüman hükümetine karşı mücadele verirken görüyoruz. 21. yüzyılın eşiğinde dünyanın her tarafındaki Müslümanlar bir şekilde İslami birliğin bayrağı altında toplanmalı. Böylece gerektiğinde tek bir merkezi vücut olarak hareket etmemiz sağlanmalı. Biliyoruz ki yüzyılın sonuna yaklaşırken düşmanın elindeki silahlarla biz de silahlanmalıyız. Bir avuç Siyonist iyi organize olmaları ve birleşmeleri sayesinde bütün dünyayı kontrol altında tutabilmekte. Keşke biz de Müslüman olmayanlara karşı Müslüman toplumlar olarak iki ayağımızın üzerinde bir bayrak altında durabilsek. Bugünkü Siyonist ideolojinin parçası olanlar ki hem içimizde hem dışımızdalar büyük baskı yapıyorlar. Ancak inşallah kalbimizdeki cihat ruhuyla bugün karşılaştığımız sıkıntıları aşacağımıza inanıyoruz. Bizler tüm İslami bilgilere sahip doktorlar olmalıyız, tüm İslami bilgilere sahip mühendisler olmalıyız ki, böylece bizim sözde Müslüman dünyamızda veya gayrimüslim dünyada İslam'ı temsil edebilelim. Bu yolla hem kendimizi güçlendirebileceğiz hem de cihadımızın parçası olarak konumuzu güçlendirebileceğiz. Dolayısıyla kişisel ve sosyal hayatlarımızdaki her türlü ilerleme cihat olarak görülebilir. Sosyal yönde cihat iyi ve aktif bir Müslüman örgütün parçası, aktif bir üyesi olarak gerçekleştirilebilir. Ancak şunu söylemeliyim ki bunlar cihadın politik yanı ve herkesin cihat yapması için siyasette olması gerekmiyor. Ancak bu alan benim kendim için cihat yapmak için seçtiğim alan. Ama başka bir kız kardeşim veya erkek kardeşim cihat yapabileceği başka bir alanda aktif olabilir. Hizb-i Refah'ın ideolojisi Türkiye'deki Müslümanlar için cihat yapmak değil, bütün dünyadaki Müslümanlar için cihat yapmak ve bütün insanlık için cihan yapmak. Neden? Çünkü eğer Topao, Trinidad veya Panama'da bir kız kardeşim İslam'dan haberdar değilse, mesajımı Allah'ın sözünü ona iletmek benim Türkiye'deki sorumluluğumdur. Bizim dava çalışmamızda erkeklerinkine paralel bir şekilde yukarıdan aşağıya hiyerarşik model kurduk. Her şehirde merkezdekiyle aynı yapılanma var. Bir kişi seçimden sorumlu, başka birisi eğitimde, halkla ilişkilerden, mali işlerden. Her şehirde 11 departman var ve her şehirde, mahallelerde, kasabalarda cihat yapmak için hizb-i refah pozisyonları mevcut ve her mahallede sokak ve apartman temsilcileri var. Dolayısıyla apartman apartman çalışarak hizb-i refah kadınları insanları davaya çağırıyor. İAP'nin seçkin üyeleri 21. yüzyıla girerken sonunda şunu söylemek isterim ki, dünya Müslümanları olarak amacımız yüzyıllar önce olduğu gibi Kur'an'da belirtildiği gibi olmalıdır demiştir. 25 Mayıs 1999 günü ATV'de 19 haber bülteninde yayınlanan 1996 yılında Kuzey Amerika İslami Birliği Konseyi'nde yaptığı konuşmada. Merve Kavakçı: Artık şunu duyurabilirim ki yeni refah hükümetiyle Türkiye'deki ve dünyadaki Müslümanların İslam Birliği adı altında yek vücut olarak inşallah çok yakında birleşme zamanı gelmiştir. Refah Partisi'nin iktidara gelmesi 30 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. 24 Haziran'da Türkiye'de 54. hükümeti kurduk. Bu başarı sıkı bir çalışmanın ürünüdür. Bu da ibadet ve cihat anlamına gelmektedir. Salondan tekbir sesleri. Hizb-i Refah Kadınlar Komisyonu olarak davamızda yukarıdan aşağı hiyerarşik bir sistem kullandık. Erkeklerinki gibi bir karargahımız var. Onlarla paralel çalışmalar yürüttük. Kuşkusuz daima Başbakanımız Necmettin Erbakan'ın kumandası altında olduk. Kapı kapı, ev ev propaganda çalışmasında karargahta raporlar aldık. Refahı kabul eden İslam'ı da kabul etmiştir. Belirli caddedeki belirli evde neler olduğunun bize bildirilmesi gerekiyordu. İslam'a davet edilen o evin refahı kabul edip etmediğini bilmemize imkan vardı. Sonuçta her ay küçük birimlerdeki bilgiler bir üst birime gitmekte, oradan da karargâhta, yani benim çalıştığım bölümde toplanmaktaydı. İnsanlar iki gruptadır, insanlığı da ikiye bölebiliriz. Hizb-i refahtan olanlar, İslam'ı kabul edenler ve İslam'ı kabul etmeye hazır olanlar. Geçen ay Sudan'daki refahlı kadın dostlarımızla birlikteydik. Sudan'daki kardeşlerimiz bütün dünyadan giden 150 kadın örgütüyle bir araya geldi. Merve Kavakçı Kur'an'dan ayetler okuduğu konuşmasını tek bir sesler arasında bitirdikten sonra sorulara geçildi. İsrail'le hükümetin imzaladığı anlaşma hala geçerli mi, iptal etmediniz mi sorusuna Merve Kavakçı. Dışişleri Bakanlığı koalisyon ortağı DYP lideri Tansu Çiller'de, kısıtlı işler yapabiliyoruz, daha fazlasını yapamayız. Şu anda refahın fonksiyonu Batı dünyasının ve süper güçlerin büyük etkisi altındaki hükümeti frenlemektedir. İç ve dış politika açısından Refah Partisi çok dikkatli çalışmaktadır. Bu yüzden konuşmamda refahın sistemin içindeki legal bir parti olduğunu vurguladım. Onların refahı Türkiye'deki demokratik sistemin dışına itmelerine fırsat vermeyeceğiz. Ama gelecekte şüphesiz sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın Müslümanları için elimizden geleni yaparız ve gelecek seçimde koalisyon kurmak zorunda kalmayacağız. Ve inşallah İsrail-Türkiye meselesi konusunda farkı göreceksiniz. Ama tek başımıza iktidara gelmeliyiz. Şimdi iktidarda yalnız değiliz. Sabırla beklemek ve gelecekte pahalıya mal olacak hatalı bir hareket yapmadan çok dikkatli çalışmak zorundayız. Esselamun aleyküm ve rahmetullah demiştir. 18. ayrımın sonu. Sayfa 265.